17. Başrahibin Zindanı. Yeraltı geçidinden eğilerek ama son derece kolayca geçen Dantes, koridorun başrahibin zindanının bulunduğu karşı köşesine ulaştı. Orada daralan geçitte bir adamın içeri ancak sürünerek süzülebileceği kadar dar bir oyuk vardı. Başrahibin zindanı taşla döşenmişti. Dantes'in sonunu gördüğü zahmetli girişimine en karanlık köşedeki taşlardan birini kaldırarak başlamıştı. İçeri girip doğrulan genç adam bu zindanı büyük bir dikkatle inceledi. Zindan ilk bakışta hiç de özel bir görünüm sunmuyordu. ''Tamam,'' dedi başrahip. ''Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Daha önümüzde birkaç saat var.'' Dantes, başrahibin zamanı hangi saate bakarak böyle kesin bir şekilde söylediğini anlamak için etrafına bakındı. ''Penceremden gelen şu gün ışığına bakın,'' dedi başrahip. ''Ve duvara çizdiğim çizgilere bakın.'' Yeryüzünün kendi ekseni etrafındaki hareketi ve güneşin etrafında çizdiği elipse göre düzenlenmiş olan bu çizgiler sayesinde zamanı bir saat varmışçasına kesin kes bilebiliyorum. Çünkü bir saat bozulabilir. Oysa güneşin ve yeryüzünün düzeni asla bozulmaz. Bu açıklamadan hiçbir şey anlamayan Dantes, güneşin dağların ardından doğduğunu ve Akdeniz'in ufkunda battığını gördüğünde hep yeryüzünün değil kendisinin hareket ettiğini sanmıştı. Üzerinde yaşadığı yerkürenin hiç fark etmediği bu ikili hareketi ona adeta olanaksız gibi göründü. Başrahibin her sözünde bilimin sırlarının neredeyse çocuk yaştayken Guzarat ve Golkonda'ya yaptığı bir yolculukta ziyaret ettiği o altın ve elmas madenlerini kazmak kadar hayranlık verici olduğunu fark ediyordu. ''Tamam,'' dedi başrahibe. ''Hazinelerinizi hemen görmek istiyorum.'' Şömineye yönelen başrahip, hala elinde tuttuğu makasla eskiden ocağı oluşturan ve oldukça derin bir oyuğu gizleyen taşı kaldırdı. Dantes'e sözünü ettiği bütün aletler orada saklıydı. ''Önce neyi görmek istersiniz?'' diye sordu. ''Bana İtalya'daki krallıkla ilgili büyük eserinizi gösterin.'' Farya, değerli dolabından papirüs kağıtları gibi üst üste kıvrılmış 3-4 çamaşır rulosu çıkardı. Bunlar 4 başparmak genişliğinde ve 18 başparmak uzunluğunda bezden şeritlerdi. Numaralanmış bu şeritlerin üzerinde Dantes'in okuyabildiği yazılar vardı. Çünkü bu yazılar başrahibin ana dilinde, yani Provençli olarak Dantes'in kolayca anlayabildiği İtalyan dilinde yazılmıştı. ''Bakın,'' dedi ona, ''her şey burada. 68. şeridin altına son sözcüğünü yazalı yaklaşık bir hafta oldu. Gömleklerimden ikisini ve bütün mendillerimi kullandım. Bir gün özgür kalırsam ve İtalya'da bunu basma cesareti gösterecek bir basım evi bulursam çok tanınmış biri olacağım.'' ''Evet,'' diye yanıtladı Dantes. ''Anlıyorum. Şimdi bana bu eseri yazdığınız tüyleri göstermenizi rica edeceğim.'' ''Bakın,'' dedi Farya ve genç adama bir fırça sapı kalınlığında 6 baş parmak uzunluğunda bir çubuk gösterdi. Çubuğun ucuna ve etrafına iple kıkırdaklar bağlanmıştı ve üzerinde hala başrahibin sözünü ettiği mürekkebin lekesi vardı. Bir gaga gibi uzuyordu ve sıradan bir tüy gibi yarıktı. Dantes çok düzgün bir şekilde yontulmuş tüyü incelerken gözleriyle de ona bu kadar düzgün bir şekil vermiş aleti arıyordu. ''Ah, evet,'' dedi Farya. ''Çakı, öyle değil mi? Bu benim başyapıtım. Onu tıpkı şu bıçak gibi eski bir demir şamdandan yaptım.'' Çakı bir ustura gibi keskindi. Bıçağınsa hem bıçak hem de hançer işlevi görmek gibi bir yararı vardı. Bu farklı objeleri Marsilya'daki bir antikacı dükkanındaymış gibi dikkatle inceleyen Dantes, bazen bu eşyaların yerliler tarafından yapılmış ve uzun yol kaptanları tarafından güney denizlerinden getirilmiş o aletlere benzediğini fark ediyordu. ''Mürekkebe gelince nasıl yaptığımı biliyorsunuz, ihtiyacım olduğu kadar hazırlıyorum.'' ''Şimdi bir şey beni şaşırtıyor,'' dedi Dantes. ''Bu çalışmalar için günler size nasıl yetiyor?'' ''Gecelerim de vardı,'' diye yanıtladı Farya. ''Geceler, yoksa kedi familyasından mı geliyorsunuz, geceleri net görebiliyor musunuz?'' ''Hayır, ama Tanrı insana duyularının yetersizliğini telafi etsin diye zeka verdi. Kendime ışık sağladım.'' ''Nasıl yani?'' ''Bana getirdikleri etin yağını ayırıyorum. Onu eritip yoğun bir yağ elde ediyorum. Bakın işte mumum.'' Ve başrahip sokakları aydınlatanlara benzeyen bir kandil gösterdi. ''Ama ya ateş?'' ''İşte iki çakmak taşı ve yanmış çamaşır.'' ''Peki ya kibrit?'' ''Bir deri hastalığına yakalanmış numarası yaptım ve istediğim kükürtü bana getirdiler.'' Elindeki aletleri masanın üzerine bırakan Dantes, bu zihnin sebatı ve gücü karşısında ezilmiş bir halde başını öne eğdi. ''Hepsi bu değil,'' diye ekledi Farya. ''Çünkü tüm hazineleri tek bir zulaya yerleştirmemek gerekir. Bunu kapatalım.'' Taşı yeniden yerine bıraktılar. Başrahip taşa kesik yerlerinin görünmemesi için biraz toz serpip üzerine bastıktan sonra yatağına doğru yürüyüp üzerine yerleşti. Yatağın başucunun arkasında üzeri bir taşla mükemmel bir şekilde sıkı sıkıya kapatılarak gizlenmiş bir delik ve bu deliğin içinde 25-30 ayak uzunluğunda bir ip merdiven vardı. Dantes'in incelediği bu merdiven sapasağlamdı. ''Bu harika eser için gerekli ipi size kim sağladı?'' diye sordu. Önce elimdeki birkaç gömlek, ardından Fenestrelle'deki 3 yıllık tutukluluğum sırasında ipliklerini ayırdığım yatak çarşaflarım, beni İf şatosuna naklettiklerinde o malzemeyi buraya getirmenin bir yolunu buldum ve işime burada devam ettim. Ama yatak çarşaflarınızın kenar ipliklerinin ayrıldığını fark etmediler mi? Onları yeniden dikiyorum. Neyle? Bu iğneyle? Ve giysilerinin bir yırtığını açan başrahip, Dantes'e taşıdığı uzun sivri ve üzerinde hala ipler bulunan bir kılçık gösterdi. ''Evet,'' diye devam etti Farya. ''Önce parmaklıkları söküp, gördüğünüz gibi sizinkinden biraz daha geniş ve geçerken daha da genişleteceğim şu pencereden kaçmayı düşünmüştüm. Ama bu pencerenin bir iç avluya açıldığını fark ettiğimde bu planımın şansımın çok yaver gitmesine bağlı olduğunu anlayıp vazgeçtim. Yine de size sözünü ettiğim tesadüfe bağlı beklenmedik bir kaçış için merdiveni sakladım.'' Merdiveni inceliyormuş gibi görünen Dantes bu kez başka bir şey düşünüyordu. Bu kadar zeki, dahi, derin bilgili olan bu adam, belki de kendi başına hiçbir şeyi seçemediği bahtsızlığının karanlığında her şeyi daha net görebilecekti. ''Ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu gülümseyen ve Dantes'in dalıp gidişini hayranlığının doruk noktasına çıkmasına bağlayan başrahip. ''Öncelikle hedefinize ulaşmak için kullanmanız gereken o büyük yaratıcılığı düşünüyorum. Özgür olsaydınız kim bilir neler yapardınız?'' ''Belki de hiçbir şey yapmazdım. Beynimin içindekiler boş işlerle uçup gitti. İnsanın zihninde gizli olan gizemli madenleri kazması için bir bahtsızlık yaşaması gerekiyor. Barutu patlatmak için basınç gerekiyor. Hapis. Sağda solda salınan tüm yetilerimi bir noktada toplayıp birbirleriyle çarpışmalarını sağladı. Ve bildiğiniz gibi bulutların çarpışmasıyla elektriklenme oluşur. Elektriklenmeden şimşek, şimşekten de aydınlık doğar.'' ''Hayır, hiçbir şey bilmiyorum,'' dedi cehaletinin yükü altında ezilen Dantes. ''Söylediğiniz sözcüklerden bir bölümünün benim için hiçbir anlamı yok. Bu kadar bilge olduğunuz için çok şanslısınız.'' Başrahip gülümsedi. ''Demin iki şey düşündüğünüzü söylüyordunuz.'' ''Evet.'' ''Bana birincisini anlattınız. İkincisi nedir?'' ''İkincisini siz bana hayatınızı anlattınız ve benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz.'' ''Genç adam, sizin hayatınız önemli olaylar yaşayamayacağınız kadar kısa. Hayatım hiç hak etmediğim olağanüstü bir bahtsızlığın damgasını taşıyor ve birkaç kez yaptığım gibi Tanrı'ya sövmemek için bahtsızlığımı insanlara mal ederek onlara öfkelenmek istiyorum. Size yüklenen suçu reddedip masum olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Sevdiğim iki insanın, babamın ve Mercedes'in başı üzerine yemin ederim ki kesinlikle masumum. Hadi o zaman,'' dedi deliği kapatan ve yatağını yerine iten başrahip. ''Bana başınızdan geçenleri anlatın.'' Bunun üzerine Dantes bir kez Hindistan'a, birkaç kez de Orta Doğu'ya yaptığı yolculuklarla sınırlı hikayesini anlattı. Nihayet son yolculuğuna, Kaptan Leclerc'in ölümüne, kendisine Büyük Mareşal'e iletilmek üzere verdiği pakete, Büyük Mareşal'le görüşmesine, Monsieur Nortier adlı birine kendisi tarafından ulaştırılması gereken mektuba, Marsilya'ya varışına, babasını ziyaretine, Mercedes'le aşkına, nişan yemeğine, tutuklanmasına, sorgulanmasına, Adalet Sarayı'nda geçici olarak nezarethanede kalmasına, sonunda da İf Şatosu'ndaki tutukluluğuna geçti. Dantes buraya geldiğinden beri ne yapacağını, ne zamandır tutuklu olduğunu bilmiyordu. Hikayesini bitirdiğinde başrahip derin düşüncelere daldı. ''Burada size az önce söylediğim gibi çok derin ve kanıtlanmamış bir hukuk sorunu var. Kötü bir düşünce, yanlış bir yorumlamadan doğmadıkça insan doğası suç işlemekten tiksinir. Yine de uygarlık bazen iyi niyetli içgüdülerimizi bastırıp bizi kötülüğe sürükleyen ihtiyaçlarla, günahlarla ve yapmacık arzularla donattı. Şu deyişin kökeni buna dayanır. Suçluyu bulmak istiyorsanız önce işlenen suçun kime yaradığını araştırın. Sizin ortadan kaybolmanız kimin işine yarayabilirdi?'' ''Kimseye, Tanrım, çok önemsiz biriydim.'' ''Öyle cevap vermeyin, çünkü yanıtınız mantıktan ve felsefeden yoksun. Tahtın gelecekteki varisinin canını sıkan kraldan, geçici görevle çalışanın canını sıkan memura kadar her şey görecelidir sevgili dostum. Kral ölürse taht varisine kalır. Memur ölürse geçici çalışana 1200 frank maaş miras kalır. Bu 1200 franklık maaş onun kraliyet ödeneğidir. Bu para bir kralın 10 milyonluk maaşı gibi onun geçinmesi için gereklidir. Toplumsal katmanların en altından en üstüne kadar her birey etrafında Descartes'in dünyaları gibi burgaçları ve bağlılık atomları olan küçük bir çıkarlar dünyasını bir araya getirir. Ancak bu dünyalar daima yükseldikçe genişler. Bu ters dönmüş ve bir denge oyunuyla ayakta kalmış bir spiraldir. Yeniden sizin dünyanıza dönelim. Faro'nun kaptanı mı olacaktınız? Evet. Güzel bir kızla mı evlenecektiniz? Evet. Faro'nun kaptanı olmamanızda çıkarı olan biri var mıydı? Mercedes'le evlenmemenizde çıkarı olan biri var mıydı? Önce ilk soruya cevap verin. Düzen tüm bu soruların anahtarıdır. Faro'nun kaptanı olmamanızda çıkarı olan biri var mıydı? Hayır, gemide çok sevilirdim. Tayfaların bir kaptan seçme olanakları olsaydı eminim beni seçerlerdi. Tek bir kişinin bana diş bilemek için bazı nedenleri vardı. Bir süre önce onunla kavga etmiştim. Onu düelloya davet ettiğimde önerimi geri çevirmişti. Demek öyle. Bu adamın ismi nedir? Danglars. Gemideki görevi neydi? Muhasebeciydi. Kaptan olsaydınız onun görevine devam etmesine izin verir miydiniz? Karar verme yetkisi bende olsaydı izin vermezdim. Çünkü hesaplarında bazı dolaplar çevirdiğini sanıyordum. Peki, şimdi Kaptan Lecler ile son görüşmeniz sırasında yanınızda başka biri var mıydı? Hayır, yalnızdık. Bu konuşmalarınızı duymuş olabilir mi? Evet, çünkü kapı açıktı ve hatta... Bir dakika. Evet. Kaptan Lecler bana tam büyük Meraşel'e iletmem için o paketi verdiği sırada Danglars kapının önünden geçti. Güzel, dedi başrahip. Doğru yolda ilerliyoruz. Elba adasında karaya çıkarken yanınızda biri var mıydı? Kimse yoktu. Size bir mektup verdiler mi? Evet, büyük Mareşal bir mektup verdi. O mektubu ne yaptınız? Cüzdanıma koydum. Demek üzerinizde bir cüzdan vardı. Bir denizcinin cebinde, içinde resmi bir mektup bulunan bir cüzdan olabilir mi? Haklısınız, cüzdanım gemideydi. Yani mektubu cüzdanınıza ancak gemiye döndüğünüzde koyabildiniz. Evet. Porto Ferraio'dan gelen gemiye kadar o mektubu ne yaptınız? Elimde taşıdım. O zaman Faron'a çıktığınızda elinizde bir mektup olduğunu herkes görmüş olabilir miydi? Evet, Danglars da dahil olmak üzere. Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm anılarınızı bir araya getirin. İhbar mektubunun hangi sözcüklerle kaleme alındığını hatırlıyor musunuz? Ah evet, 13 kere okudum ve her kelimesi hafızamda. Bana tekrarlayın. Dantes bir an hafızasını topladı. İşte aynen şöyleydi. Sayın Kraliyet Savcısı, tahtın ve kilisenin bir dostu tarafından bu sabah Smirna'dan dönen Faron gemisinin ikinci kaptanı Edmond Dantes'in Napoli'ye ve Porto Ferraio'ya uğradığı, Murat tarafından zorbaya bir paket iletmekle ve zorba tarafından Paris Bonapartçılar Komitesi'ne bir mektup iletmekle görevlendirildiği konusunda uyarılıyor. Yakalandığında suçunun kanıtı ele geçirilecektir. Çünkü bu mektup ya üzerinde, ya babasının evinde, ya da Faron'daki kamerasında bulunacaktır. Başrahip omuz silkti. Her şey gün gibi ortada, dedi. Olan bitenleri en başta tahmin edememeniz için çok saf ve temiz bir yüreğiniz olmalı. Böyle mi düşünüyorsunuz, diye haykırdı Dantes. Ah, bu çok alçakça bir şey. Danglars'ın her zamanki el yazısı nasıldı? İşlek bir yazıydı. İsimsiz mektuptaki yazı nasıldı? Sola doğru eğimli bir yazı. Başrahip gülümsedi. Çarpık çurpuk bir yazı, öyle değil mi? Çarpık çurpuk olmayacak kadar gerçekçiydi. Bekleyin. Başrahip tüyünü ya da daha doğrusu öyle adlandırdığı şeyi alıp mürekkep okkasına daldırdı. Ve bu amaçla hazırladığı bir çamaşırın üzerine sol eliyle ihbar mektubunun ilk 2-3 satırını yazmaya başladı. Gerileyen Dantes adeta dehşete kapılmış bir ifadeyle başrahibe baktı. ''Ah, bu çok şaşırtıcı!'' diye haykırdı. ''Bu yazı diğerine nasıl da benziyor?'' ''Çünkü ihbar mektubu sol elle yazılmış. Bir şeyi gözlemlemiştim.'' diye ekledi. ''Neyi? Sağ elle yazılan bütün yazılar farklıdır ama sol elle yazılanlar birbirlerine benzerler. Demek her şeyi gördünüz ve gözlemlediniz.'' ''Devam edelim.'' ''Ah, evet. İkinci soruya geçelim. Sizi dinliyorum. Mercedes'le evlenmemenizde çıkarı olan biri var mıydı?'' ''Evet, onu seven bir delikanlı. İsmi nedir?'' ''Fernand.'' Bir İspanyol ismi mi? Katalandı. Onun bu mektubu yazmış olabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır, o bana ancak bir bıçak saplardı, hepsi bu. Evet, bu İspanyolların doğasında vardır. Bir cinayet, evet, bir alçaklık, hayır. Zaten, diye ekledi Dantes, ihbar mektubunda belirtilen ayrıntıları bilmiyordu. Bu ayrıntılardan kimseye, metresinize bile söz etmediniz mi? Nişanlıma bile söz etmedim. Bunu yazan Danglars. Ah, şimdi bundan eminim. Bir dakika, Danglars Fernand'la tanışıyor muydu? Hayır. Evet, hatırlıyorum. Neyi? Evlenmeden bir gün önce onları Pump Hill babanın çardağının altında otururken görmüştüm. Danglars'ın dostane ve alaycı bir hali vardı. Yüzü solan Fernand altüst olmuş gibi görünüyordu. Yanlarında kimse yok muydu? Benim iyi tanıdığım ve kuşkusuz onları tanıştırmış olan Kedrus vardı. Ama o sarhoş olmuştu. Bekleyin, bekleyin. Bunu nasıl oldu da hatırlayamadım. İçki içtikleri masanın yanında bir mürekkep okkası, kağıt ve tüy vardı. Dantes elini alnına götürdü. Ah, alçaklar, alçaklar! Bir şeyi daha bilmek ister misiniz? Dedi başrahip gülerek. Evet, evet çünkü her şeyi derinlemesine araştırdığınıza, her şeyi net gördüğünüze göre neden bir kez sorgulandığımı, neden yargıçların önüne çıkartılmadığımı ve tutuklanma kararı olmadan nasıl tutuklandığımı bilmek istiyorum. Ah, bu sorun daha ciddi, dedi başrahip. Adaletin içine sızılması güç olan karanlık ve gizemli bir işleyişi vardır. İki dostunuz hakkındakileri ortaya çıkarmak çocuk işiydi. Bu konuda ise bana daha kesin bilgiler vermeniz gerek. Tamam, beni sorgulayın çünkü benim hayatımı benden daha iyi çözümlüyorsunuz. Sizi kim sorguladı? Kraliyet savcısı mı, savcı yardımcısı mı, sorgu hakimi mi? Savcı yardımcısı. Genç miydi yoksa yaşlı mıydı? Gençti, 27-28 yaşlarında. Tamam, henüz rüşvete bulaşmamış ama şimdiden ihtiraslı. Peki size karşı tavırları nasıldı? Katı değil, yumuşaktı. Ona her şeyi anlattınız mı? Her şeyi. Peki sorgulama sırasında tavırlarında bir değişiklik oldu mu? Bir dakika. Beni suçlayan mektubu okuduğunda yüzü benim başıma bir felaket gelmiş gibi allak bullak oldu. Sizin başınıza gelen felaket yüzünden mi? Evet. Başınıza gelen felakete üzüldüğünden emin misiniz? En azından bana sempati duyduğunu kanıtlamıştı. Nasıl? Benim suçlanmama neden olacak tek kanıtı yaktı. Hangi kanıtı? İhbar mektubunu mu? Hayır, iletmem gereken mektubu. Bundan emin misiniz? Benim yanımda yaktı. O zaman durum değişir. O adam aklınıza dahi gelmeyecek kadar büyük bir alçak olabilir. Onurum üzerine yemin ederim ki içimi ürpertiyorsunuz, dedi Dantes. Bu dünya kaplanlar ve timsahlarla mı dolu? Evet, ama iki ayaklı kaplanlar ve timsahlar diğerlerinden daha tehlikelidir. Devam edelim, devam edelim. Memnuniyetle. Mektubu yaktığını söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet, bana gördüğünüz gibi size karşı kullanılabilecek olan tek kanıtı yok ediyorum, diyerek. Bu davranış doğal olamayacak kadar ulvi. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bundan eminim. Bu mektup kime gönderilmişti? Monsieur Nortier'e, Coeron Caddesi No. 13, Paris adresine. Savcınızın bu mektubu ortadan kaldırmakta bir çıkarı olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Belki de çünkü bana 2-3 kez benim çıkarımı olacağını söyleyerek bu mektuptan kimseye söz etmemem ve mektupta yazan kişinin adını ağzına almamam için yemin ettirdi. Nortier, diye başladı başrahip. Nortier, eski Etrüria kraliçesinin mahiyetinde bir Nortier ile tanışmıştım. Devrim sırasında Gironde'den olan bir Nortier vardı. Savcınızın adı neydi? De Villefort. Başrahip bir kahkaha attı. Dantes şaşkınlıkla ona bakıyordu. ''Neyiniz var?'' dedi. ''Şu gün ışığını görüyor musunuz?'' diye sordu başrahip. ''Evet.'' ''Tamam o zaman. Şimdi benim için her şey o ışık kadar saydam ve aydınlık. Zavallı çocuk, zavallı delikanlı. Demek o savcının size iyi davrandığını düşünüyorsunuz.'' ''Evet.'' ''O saygıdeğer savcı mektubu yakıp yok etti değil mi?'' ''Evet.'' ''Celladın bu onurlu aracı size Nortier isminden kimseye bahsetmemeniz için yemin ettirdi değil mi?'' ''Evet.'' Zavallı bir körsünüz. O Nortier'in kim olduğunu biliyor musunuz? O Nortier babasıydı. Dantes'in ayağının dibine bir yıldırım düşse, önünde cehenneme uzanan bir uçurum açsa, bu beklenmedik sözler kadar şok edici, yıkıcı olamazdı. Ayağa kalkıp kafasını adeta patlamasını önlemek için iki elinin arasına aldı. Babası, babası, diye haykırdı. Evet, babası Northier de Wilford, diye ekledi başrahip. Bunun üzerine tutuklunun beynine şimşek gibi yayılan bir ışıltının etkisiyle o ana kadar karanlıkta kalan her şey aydınlandı. Wilford'un sorgulama sırasındaki safsaklamaları, yok edilen o mektup, ettirilen o yemin, tehdit edeceği yerde yalvarır gibi görünen savcının adeta yakaran sesi, her şey hafızasında yeniden canlandı. Bir çığlık atıp bir an sarhoş olmuş gibi sendeledi. Ardından başrahibin zindanından kendisininkine açılan uyuğa yöneldi. Ah, dedi. Bütün bunları düşünmem için yalnız kalmam gerek. Ve zindanına döndüğünde yatağına yığıldı. Akşam zindancı onun gözlerini bir noktaya sabitlemiş, yüz hatları gerilmiş bir halde hiç kımıldamadan bir heykel gibi sessizce yatağında oturduğunu gördü. Saniyeler gibi akıp giden saatler boyunca düşündükten sonra korkunç bir karara varmış ve büyük bir yemin etmişti. Bir ses, Dantes'in dalıp gittiği düşlerden sıyrılmasını sağladı. Zindancısı yemeğini getiren başrahip, onu birlikte yemek yemeye davet ediyordu. Ünlenmiş bir dili, özellikle de eğlendirici bir dili olmasından dolayı yaşlı tutukluya biraz daha beyaz ekmek ve pazar günleri ufak bir şişe şarap gibi ayrıcalıklar tanınıyordu. Günlerden pazardı ve başrahip genç arkadaşını ekmeğini ve şarabını paylaşmaya davet ediyordu. Yüzünün bütün hatları yeniden her zamanki haline dönen ama söylemek gerekirse aldığı kararı belli eden, katı ve kararlı bir ifadeyle donanan Dantes onu izledi. Başrahip bakışlarını ona sabitledi. ''Size sorunu çözmeniz için yardım ettiğim ve söylediklerimi söylediğim için üzgünüm.'' dedi. ''Ama neden?'' diye sordu Dantes. ''Çünkü yüreğinizi daha önce hiç tanımadığı bir duyguyla, intikamla doldurdum.'' Dantes gülümsedi. ''Başka şeylerden söz edelim.'' dedi. Ona bir an daha bakan başrahip başını hüzünle iki yana salladı. Ardından Dantes'in ricası üzerine başka şeylerden söz etti. Yaşlı tutuklu, sohbeti çok çile çekmiş insanlar gibi birçok bilgi ve gizlenmiş ulvi bir geçmişi barındıran kişilerden biriydi. Ama bencil değildi ve bu bahtsız adam yaşadığı felaketlerden hiç söz etmiyordu. Dantes her sözünü hayranlıkla dinliyordu. Başrahip genç adama bazen zihninde var olan düşüncelere ve eski denizcilik mesleği sayesinde edindiği bilgilere hitap eden şeylerden, bazen de bilmediği ve güney enlemlerinde yolculuk eden denizcileri aydınlatan kuzey kızıllığına benzeyen şeylerden söz ederek fantastik ışıklarla aydınlanmış yeni görüntüler, yeni ufuklar sunuyordu. Dantes, ahlaki, felsefi ya da toplumsal sorunların zirvelerinde gezinmeye alışkın bu üst düzey zekayı izlemenin akıllı biri için mutluluk anlamına geldiğini anladı. ''Benden sıkılmazsanız bana bildiklerinizin bir bölümünü öğretebilirsiniz.'' dedi Dantes. ''Artık benim gibi eğitimsiz ve düzeysiz bir arkadaş yerine yalnızlığı tercih edecekmiş gibi görünüyorsunuz. İsteğimi kabul ederseniz size bir daha kaçmaktan bahsetmeyeceğime söz veriyorum.'' Başrahip gülümsedi. ''Ne yazık ki evlat.'' dedi. ''İnsanlığın bilgisi çok sınırlıdır ve size matematik, fizik, tarih ve konuştuğum 3-4 dili öğrettiğimde benim bildiğim her şeyi bileceksiniz. Bu yüzden bütün bildiklerimi sizin zihninize aktarmak yaklaşık 2 yıl alacak.'' ''2 yıl,'' dedi Dantes. ''2 yılda her şeyi öğrenebileceğimi mi sanıyorsunuz?'' ''Uygulamada hayır, prensipte evet. Öğrenmek bilmek değildir. Bilenler ve bilgeler vardır. Bilenler hafızalarından, bilgeler felsefeden yararlanır.'' ''Ama felsefe öğrenilmez mi?'' ''Felsefe öğrenilmez. Felsefe edinilen bilgilerin onları uygulayan dehada bir araya gelmesi. İsa'nın cennete yükselmek için ayağını bastığı parlak buluttur.'' ''Peki o zaman,'' dedi Dantes. ''Bana önce ne öğreteceksiniz? Başlamak için sabırsızlanıyorum. Bilgiye susadım.'' ''Her şeyi,'' dedi başrahip. Gerçekten de hemen o akşam, ertesi gün başlayacakları bir eğitim programı hazırladılar. Dantes'in muhteşem bir hafızası, olağanüstü bir kavrama gücü vardı. Matematik zekası tüm sayısal işlemleri anlamaya elverişliydi. Denizci şiirselliği, maddi olan her şeyi, rakamların monotonluğuna ve satırların düzgünlüğüne indirgenmiş kanıtlamayı telafi ediyordu. Zaten İtalyanca ve biraz da doğu yolculuklarında öğrendiği Rumca biliyordu. Bu iki dil sayesinde kısa sürede diğer dillerin işleyişini de anladı ve 6 ay sonra İspanyolca, İngilizce ve Almanca konuşmaya başladı. Başrahip Faria'ya daha önce söylediği gibi Kah öğrenmenin sağladığı oyalanmanın özgürlüğün yerini tutmasıyla, kah da daha önceden gördüğümüz gibi verdiği söz tutma konusundaki katı tavrı dolayısıyla artık kaçmaktan bahsetmiyor ve bilgi dolu öğretici günler hızla akıp gidiyordu. Bir yıl sonra bambaşka biriydi. Başrahip Faria'ya gelince Dantes kendi varlığının tutukluluğun sıkıntısını bir nebze hafifletmesine rağmen onun her geçen gün daha da karamsarlaştığını fark ediyordu. Adeta hiç aman vermeyen ve sonsuza dek uzaklaşan bir düşünce zihnini kuşatmıştı. Derin düşlere dalıyor, istemsizce iç çekiyor, aniden ayağa kalkıyor, kollarını kavuşturup karamsar bir ifadeyle zindanında geziniyordu. Bir gün zindanının etrafında 100 kez çizdiği halkalardan birinin ortasında durdu ve haykırdı. ''Ah, nöbetçi olmasaydı!'' ''Dilerseniz nöbetçi olmayacak!'' diye karşılık verdi, adeta bir kristali andıran kafatasının içindeki düşünceyi izleyen Dantes. ''Ah, size söyledim!'' dedi başrahip. ''Cinayetten tiksinirim.'' ''Yine de eğer işlenecek olursa, bu cinayet kendimizi koruma içgüdümüzden ve kendimizi müdafaa etme gereğinden kaynaklanacak.'' Fark etmez, bunu kabul edemem. Yine de düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Hiç durmadan, hiç durmadan, diye mırıldandı başrahip. Ve bir çözüm yolu buldunuz, değil mi? Dedi Dantes heyecanla. Evet, dehlize kör ve sağır bir nöbetçi dikmeleri koşuluyla. Kör ve sağır olacak, diye yanıtladı genç adam, başrahibi ürküten kararlı bir ses tonuyla. Hayır, hayır, bu mümkün değil, diye haykırdı. Dantes üstelemek istese de başını iki yana sallayan başrahip cevap vermeyi reddetti. Aradan 3 ay geçti. ''Gücünüz yerinde mi?'' diye sordu bir gün başrahip Dantes'e. Dantes hiç yanıt vermeden makası alıp bir at nalı gibi büktü, sonra yeniden eski haline getirdi. ''Nöbetçiyi öldürmeye son çare olarak başvuracağınıza söz veriyor musunuz?'' ''Evet, onurum üzerine. O zaman planımızı uygulamaya koyabiliriz.'' Peki bu işi tamamlamamız için ne kadar zaman gerekecek? En az 1 yıl. Peki ne zaman işe koyulacağız? Hemen. Ah şu işe bakın, 1 yıl kaybettik, diye haykırdı Dantes. O 1 yılı kaybettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Dedi başrahip. Ah bağışlayın, bağışlayın, diye yanıtladı kıpkırmızı kesilen Edmund. Şşt, dedi başrahip. İnsan yapabileceği kadarını yapar ve siz tanıdığım en mükemmel insanlardan birisiniz. İşte planım şöyle. Başrahip kendi zindanını, Dantes'in zindanını ve iki zindanı birbirine bağlayan koridoru çizdiği bir taslağı Dantes'e gösterdi. Bu dehlizin ortasında madenlerdekine benzer dar bir yol vardı. Bu dar yol iki tutukluyu nöbetçinin gezindiği dehlizin altına ulaştırıyordu. Oraya vardıklarında geniş bir oyuk açıp dehlizin zeminini oluşturan döşeme taşlarından birini yerinden oynatacaklardı. Döşeme taşı zamanı geldiğinde nöbetçinin ağırlığıyla çökecek ve nöbetçi de oyuğa düşecekti. Dantes düşüşün şokuyla afallayan ve kendini savunacak hali kalmayan adamın üzerine atılacak. Onu bağlayacak, ağzını tıkayacak ve ardından bu dehlizin pencerelerinden birinden çıkarak ip merdivenin yardımıyla dış duvardan aşağı inecek ve kurtulacaklardı. Ellerini çırpan Dantes'in gözlerinde sevinç parladı. Bu plan başarıya ulaşması kesin sayılacak kadar basitti. Madenciler aynı gün uzun bir dinlenme sürecini izlediği ve her ihtimalle her ikisinin de kendiliklerinden ve gizli bir şekilde düşünmeye devam ettikleri için bu çalışmaya 4 elle sarıldılar. Zindancının geliş saatlerinde zindanlarına dönmek zorunda kalmaları dışında çalışmaya hiçbir şekilde ara vermiyorlardı. Zaten adımların algılanamayan gürültüsünü ayırt etmeye alışmışlardı ve ikisinin de hazırlıksız yakalanması mümkün değildi. Yeni dehlizden çıkardıkları ve nihayet eski koridoru dolduran toprak olağanüstü önlemler eşliğinde Dantes'in ya da Faria'nın zindanlarının pencerelerinden yavaş yavaş toz haline getirilerek dışarı atılmıştı. Gece rüzgarı özenle dışarı attıkları toprağı hiçbir iz bırakmadan uzaklara taşıyordu. Bir makas, bir bıçak ve tahta bir manivela'dan ibaret olan aletleriyle yürüttükleri bu çalışmanın üzerinden 1 yıl geçti. Bu 1 yıl boyunca çalışırken Faria, Dantes'i bilgilendirmeye devam ediyor, onunla değişik dillerde konuşuyor, ona ulusların tarihini ve bazen arkalarında şan denen parıltılı izler bırakan ulvi insanların yaşamlarını öğretiyordu. Seçkin tabakadan gelen ve sosyal bir insan olarak pek çok kişiyi tanıyan başrahibin tavırlarında melankolik bir görkem vardı. Dantes, doğanın kendisini donattığı benimseme yetisi sayesinde kendisinde eksik olan o zarif nezaketi ve genellikle üst sınıflarla ve üst düzey insanların topluluklarıyla ilişki içinde bulunmadan elde edilemeyen o aristokratik davranışları kendine mal etmeyi başardı. 15 gün sonra gedik tamamlanmış, dehlizin altındaki oyuk hazırlanmıştı. Nöbetçinin gidiş gelişleri duyuluyordu ve kaçışlarını iyice garantiye almak için karanlık ve ayın olmadığı bir geceyi beklemek zorunda olan iki işçinin tek endişesi, toprağın askerin ayakları altında vaktinden önce çökmesiydi. Bu aksiliği engellemek için binanın temelinde bulundukları bir kirişi destek olarak yerleştirdiler. Dantes kirişi yerleştirirken aniden genç adamın zindanında ip merdiveni desteklemek için bir takozu bileyen başrahip Farya'nın kendisine sıkıntılı bir ifadeyle seslendiğini duydu. Hızla geri dönen Dantes, zindanın ortasında ayakta duran başrahibin yüzünün solduğunu, alnının ter içinde kaldığını ve ellerini büzüştürdüğünü fark etti. ''Aman tanrım!'' diye haykırdı Dantes. ''Ne oldu? Neyiniz var?'' ''Çabuk, çabuk!'' dedi başrahip. ''Beni dinleyin.'' Farya'nın solgun yüzüne, mavimtırak bir halkayla çevrili gözlerine, beyaz dudaklarına, dikelmiş saçlarına bakan Dantes, endişeyle elindeki makası yere bıraktı. ''Ama neyiniz var?'' diye haykırdı Edmund. ''İşim bitti.'' dedi başrahip. ''Beni dinleyin. Korkunç, belki de ölümcül bir hastalık beni pençesine alacak. Nöbetin yaklaştığını hissediyorum. Tutuklanmamdan bir yıl önceden yüksetmişti. Bu hastalığın tek ilacı var. Bunu size söyleyeceğim. Hemen benim zindanıma koşup yatağımın ayağını kaldırın. O ayağın içi çukurdur. Orada içinde kırmızı bir sıvıyla yarısına kadar dolu ufak bir şişe bulacaksınız. Onu getirin ya da daha doğrusu hayır hayır burada yakalanabilirim. Hala biraz gücüm varken zindanıma dönmeme yardım edin. Nöbet devam ederken neler olacağını kim bilebilir?'' Bu felaket karşısında son derece sarsılmasına rağmen soğukkanlılığını yitirmeyen Dantes, bahtsız arkadaşını ardından sürükleyerek koridora indi ve büyük bir gayretle onu karşı köşeye götürüp başrahibin zindanına girdi ve onu yatağına bıraktı. ''Teşekkürler,'' dedi tüm bedeni buzlu sudan çıkmış gibi titreyen başrahip. ''İşte nöbet geliyor. Bilincimi kaybedeceğim. Belki de hiç hareket etmeyeceğim. Belki inlemeyeceğim ama ağzımdan köpükler gelecek. Vücudum katılaşacak. Bağıracağım. Çığlıklarımın duyulmamasına dikkat edin. Bu çok önemli. Çünkü o zaman belki zindanımı değiştirecekler ve bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Adeta ölü gibi hiç kımıldamadan buz kestiğimde, anlıyorsunuz, sadece o anda kilitlenmiş dişlerimin arasına bir bıçak sokun ve şu sıvıdan ağzıma 8-10 damla damlatın. Belki o zaman kendime gelebilirim.'' ''Belki mi?'' diye haykırdı Dantes kederle. ''Yardım et, yardım et!'' diye haykırdı başrahip. ''Ben ölü...'' Nöbet, bahtsız tutuklunun başladığı sözü tamamlayamayacağı ölçüde ani ve şiddetli geldi. Alnından deniz fırtınaları gibi hızlı ve kasvetli bir bulut geçti. Göz bebekleri büyüdü, ağzı büzüldü, yanakları pembeleşti. Çırpındı, köpükler saçtı, kükremeyi andıran sesler çıkardı ama kendisinin tavsiyesi üzerine Dantes bu çığlıkları örtüyle bastırdı. Bu böyle 2 saat sürdü. O zaman bir külçeden daha hareketsiz, bir mermerden daha soğuk ve solgun, ayaklarının altında çiğnenmiş bir kamış gibi kırılmış bir halde yatağa gömüldü. Son bir çırpınışla vücudu daha da katılaştı ve soldu. Edmund bu görünüşteki ölüm halinin bütün bedenini kaplamasını ve yüreğini dondurmasını bekledi. Ardından dişlerinin arasına soktuğu bıçakla kenetlenmiş çene kemiklerini büyük bir çabayla araladı. Kırmızı sıvının 10 damlasını tek tek sayarak ağzına akıttı ve beklemeye başladı. 1 saat boyunca yaşlı adam hiç kımıldamadı. Geç kaldığından endişelenen Dantes, saçlarını 2 elinin arasına almış bir halde ona bakıyordu. Nihayet yanaklarına hafif bir renk geldi. Sürekli açık duran ve boş bakan gözlerinde anlamlı bir ifade belirdi. Hafifçe iç çekti, bir hareket yaptı. ''Kurtuldu, kurtuldu!'' diye haykırdı Dantes. Hasta henüz konuşamasa da belirgin bir endişeyi yansıtan elini kapıya doğru uzattı. Kulak kabartan Dantes, zindancının adımlarını duydu. Saat 7 olmalıydı ve Dantes zamanı kestirmeye fırsat bulamamıştı. Genç adam oyuğa doğru hamle yapıp içine daldı. Başının üstündeki taşı yerine yerleştirip zindanına döndü. Bir an sonra kendi kapısı da açıldığında zindancı onu her zamanki gibi yatağının üstünde otururken buldu. Zindancı dışarı çıkıp koridordaki ayak sesleri kaybolur kaybolmaz, içini endişe kaplayan Dantes, yemek yemeyi aklına bile getirmeden geldiği yoldan geri döndü ve kafasıyla taşı kaldırarak başrahibin zindanına girdi. Başrahip kendine gelse de hala kımıldamadan, güçten düşmüş bir halde yatağında yatıyordu. ''Sizi bir daha göreceğimi sanmıyordum.'' dedi Dantes'e. ''Ama neden?'' diye sordu genç adam. ''Öleceğinizi mi zannediyordunuz?'' Hayır, ama kaçmanız için her şey hazırdı. Ben de kaçacağınızı sanıyordum. Dantes'in yanaklarına gücenmişliğin kırmızılığı yayıldı. Siz olmadan, diye haykırdı. Gerçekten bunu yapabileceğimi mi düşündünüz? Şimdi yanıldığımı anlıyorum, dedi hasta. Ah, çok zayıf düştüm. Çok yoruldum, perişan oldum. Cesaret, gücünüzü toplayacaksınız, dedi Farya'nın yatağının kenarına oturup ellerini ellerinin arasına alan Dantes. Başrahip başını iki yana salladı. Son keresinde nöbet yarım saat sürmüş, acıkmış bir halde kendi başıma ayağa kalkmıştım. Bugünse ne bacağımı ne sağ kolumu kıpırdatabiliyorum. Kafam kazan gibi, beynimde ödem oluştuğunun belirtisi. Üçüncü seferinde tamamen felç olacağım ya da hemen öleceğim. Hayır, hayır, içiniz rahat olsun. Ölmeyeceksiniz. Üçüncü nöbet gelirse sizi özgürken yakalayacak. Sizi bu seferki gibi, hatta elimizin altında gerekli her şey olacağı için daha kolay kurtaracağız. Dostum, dedi yaşlı adam. Abartmayın. Atlattığım nöbet beni müebbet hapse mahkum etti. Kaçmak için yürüyebilmek gerek. Tamam o zaman. Gerekirse bir hafta, bir ay, iki ay bekleyeceğiz. Bu süre zarfında gücünüz geri gelecek. Kaçışımız için her şey hazır ve gününü, saatini seçme özgürlüğüne sahibiz. Kendinizi yüzecek kadar güçlü hissettiğiniz gün planımızı uygulamaya koyacağız. Artık yüzemeyeceğim, dedi Farya. Bu kolum bir günlüğüne değil, tamamen felç oldu. Kaldırsanız da ağırlığını kendiniz istedin. Genç adamın kaldırdığı kol duyarsızdı. Kendiliğinden düştü. Dantes iç çekti. Şimdi ikna oldunuz değil mi Edmund? Dedi Farya. Bana inanın, ne söylediğimi biliyorum. Bu hastalığın ilk nöbetinden beri hep bunu düşündüm. Bekliyordum çünkü kalıtsal bir hastalık. Babam üçüncü krizde öldü. Büyük babam da öyle. Bana bu sıvıyı bizzat kendisi hazırlayan ünlü doktor Cabanis de sonumun aynısı olacağını söyledi. ''Doktor yanılıyor!'' diye haykırdı Dantes. ''Felç olmanıza gelince umurumda değil, sizi omuzlarıma alıp size destek olarak yüzeceğim.'' ''Evlat!'' dedi başrahip. ''Siz denizcisiniz, siz yüzücüsünüz. Dolayısıyla böyle bir yükü taşımak zorunda kalan kişinin denizde 50 kulaç bile atamayacağını bilmeniz gerekir. Kendi iyi yüreğinizin bile inanmadığı hayaller kurmayı bırakın. Kurtuluş, yani artık ölüm saatim çalana dek burada kalacağım. Size gelince kaçın, gidin. Genç, becerikli ve güçlüsünüz. Benim için endişelenmeyin. Verdiğiniz söz artık benim için geçerli değil. Tamam, dedi Dantes. O zaman ben de burada kalacağım. Ardından ayağa kalkıp elini anlamlı bir şekilde yaşlı adama uzattı. İsa'nın kanı üzerine yemin ederim ki sizi ancak öldüğünüzde terk edeceğim. Bu asil, sıradan, iyi yetişmiş genç adamı inceleyen Farya, en saf fedakarlık ifadesiyle donanmış yüz hatlarında sevgisinin içtenliğini ve yemininin saygınlığını okudu. ''Tamam, kabul ediyorum. Teşekkürler.'' dedi hasta. Ardından elini uzatarak ''Belki de bu çıkarsız fedakarlığınızdan dolayı ödüllendirileceksiniz.'' dedi. ''Ama ben gidemediğim, siz de gitmek istemediğiniz için dehlizin altındaki yeraltı geçidini kapatmamız gerek.'' Asker yürürken kazılan bölümden yayılan sesin çınlamasını fark edip kontrol edilmesini isteyebilir. O zaman sırrımız açığa çıkar ve birbirimizden ayrılırız. Size ne yazık ki yardım edemeyeceğim. Bu işi halledin. Gerekirse bütün geceyi bu işe ayırın ve buraya yarın sabah zindancınız gittikten sonra gelin. Sizinle konuşacağım önemli bir şey var. Dantes içini rahatlatan bir gülümsemeyle kendisine bakan başrahibin elini tuttu. Ve yaşlı dostuna olan saygısını belli edercesine söylediğini yaparak dışarı çıktı.